Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir İrfan Gündemi programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar, malumunuz her hafta bu programı kıymetli hocam, Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz ile birlikte icra ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar.
Yayınımıza başlamadan önce şunu da hatırlatmak isterim. Son zamanlarda gerek radyomuzu arayarak, gerek de YouTube'daki kayıtlar üzerinden bizlere ulaşanlar oluyor. Çeşitli soruları, çeşitli merak ettiğiniz konuları bizlere ulaştırıyorsunuz. Bu noktada teşekkür ediyoruz ilgi ve alakanız için. Biz inşallah bazen böyle sorulardan müteşekkil özel programlar da yapacağız. Bu noktada katkılarınızın devam etmesini arzu ederiz. Bugün ise Ocak ayındayız. Yeni bir yıla girdik. Cenab-ı Hak herkese hayırlar, bereketler ihsan eylesin. Her Ocak ayında Mekke'nin fethi gündeme gelir. Mekke'nin fethiyle gönüllerin fethedildiğine dair büyük bir muktesabatımız vardır bizlerin, bu medeniyetin. Bugün Hasan Kamil Yılmaz hocamızla Mekke'nin fethinin detaylarını konuşmak istiyoruz. Çünkü Mekke'nin fethinden alacağımız dersler çok, alacağımız ibretler çok. Ve her sene Ocak ayında Mekke'nin fethi gündeme gelmişken bir İrfan Gündemi programının da konusu olarak gönüller nasıl fethedildi? Mekke'nin fethi sadece bir fetih midir? Yoksa başka detayları mı vardır? Hocamızla konuşacağız inşallah. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Hayırlara
hoş bulduk,
vesile olsun
teşekkür
diyoruz.
Teşekkür ederim inşallah, sağ olun. Hayırlara vesile olsun, huzurlara vesile olsun inşallah.
İnşallah.
Şimdi tabii Mekke'nin fethi ve Mekke İslam tarihinde Hazreti Peygamber'in hayatında çok önemli bir yere sahip. Çünkü Peygamberimiz Ehl-i Mekke, yani Ümmül Kura olarak bilinen şehirler arası olarak Kur'an'ın da tescil ettiği bir önemli şehir. Ve Hazreti İbrahim'in de zürriyetini, evladı yalini iskan ettiği, efendim ziraati olmayan bir vadide kurulmuş önemli bir şehir. Peygamber aleyhisselam orada doğdu, orada büyüdü, orada yetişti ve peygamberlik görevini orada Allah Teala ona lütfetti. Ve 13 yıl nübüvvetle, tebliğ ve davetle ilgili mücadelesi de orada gerçekleşti. Tabii çok zorlu bir mücadeleydi. Ve insanların gönüllerini İslam'la buluşturma konusunda Hazreti Peygamber geceli gündüzü durmadan çalıştı ama netice itibariyle önce bir Habeşistan tecrübesi oldu. Daha sonra bir Taif macerası yaşandı. Ve nihayet Peygamberimizin Mekke'de Mekkeliler arasında durup İslam'ı yaymasının mümkün olmayacağı anlaşılınca ilahi işaretle de Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicrete karar verdi. Bu tarih olarak bilinen bir hadise ama Peygamberimizin Mekke'yi terki, Mekke'den ayrılışı çok buruk bir acıdır. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam yani artık ayrılmaya karar verdiği, hicrete niyet ettiği zaman Mekke'ye bir tepeden bakıp şöyle seyrederek, doya doya seyrederek şunu söylüyor. Ey güzel Mekke, ey nazlı Mekke. Eğer çıkarılmasaydım, çıkmaya mecbur bırakılmasaydım seni bırakıp gitmezdim dediği, yani gönlünün orada kaldığı belli olan bir şehir orası. Çünkü hakikaten ömrünün 53 yılı orada geçmiş.
Oralı değil mi hocam?
Tabii. Yani aile orada doğdu, aile orada oralı, aile oralı, babaları, dedeleri yukarıya doğru Hazreti İsmail'e kadar oralı. Dolayısıyla oradan ayrılıp gitmesi, Kabe orada, 13 yıllık bir hizmet potansiyeli var orada. Gitmesi çok zor geldi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Bunun buruk acısını yaşadı ve Peygamberimizin böyle hasretün nebi diye hadis kaynaklarında geçen hasret duyduğu şeyler vardır. Bunlardan birisi de Mekke hasretidir. Yani Medine'de bulunduğu süre içerisinde Mekke'ye dönmek, Mekke ile buluşmak, Mekke'ye kavuşmak hep hülyası, rüyası, arzusu olmuş ve bununla ilgili pek çok rüyalar, müjdeler, işaretler görmüş. Hatta Fetih suresinin nüzulü ve ondan önce görülen rüyalar bu Mekke fethinin işaretleri olarak görülmüştür. Mekke fethi aslında baktığınız zaman da İslam tarihinde çok önemli bir dönüm noktasıdır. Yani Bedir nasıl bir dönüm noktasıysa İslam tarihinde, ki Bedir'de ilk defa müşriklerle karşı karşıya gelen bir İslam ordusundan bahsediyoruz ve hiç tecrübesi olmayan bir 300 kişilik ordunun 900 kişilik bir 3 katı müşrik ordusuyla savaşı söz konusu ve oradaki mağlubiyetin inanan insanların tükenmesi anlamına geleceğini Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'a arz ve dua ile muzafferiyet talep ediyor Allah Teala'dan. O manada oradaki muzafferiyet Medine'de kalışın, Medine'de devlet oluşun tamamen pekişmesi anlamına geliyordu. Mekke'nin fethi de artık Hudeybiye musalasıyla müşrikler tarafından da varlıkları onaylanan ve musaleha masasına, anlaşma masasına kabul edilerek bir anlaşma imzalanan Müslümanların Mekke'nin fethiyle bunu tescil edip artık devlet oluşlarını, Arabistan Yarımadası'ndaki hakimiyetlerini tescil edişlerini gösteren önemli bir hadise. Ama esas önemli olan tarafı da Mekke fethinin aslında bir fiziki bir fetih olmadığıdır. Yani biliyorsunuz bir coğrafyanın vatan parçası haline gelmesi yani önce işgalle başlar, efendim istila ile başlar, sonra işte gönüller fetholunur veya olunamazsa o işgal olmaya devam eder. Şimdi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zaten Mekke'nin fethine İkra Bismi Rabbikellezî halak ayeti kerimesinin nüzulünden itibaren başlamıştı. Ve gönüllerin fethettiği insanların bir kısmını alıp Medine'ye götürmüş ve oradan tekrar Mekke'nin fethinin hazırlıklarını yapıyordu. Yani Mekke'deki gönüller fethi işini. Bu Mekke'deki fiziki fetih, yani 10 bin kişilik İslam ordusunun Mekke'ye savaşsız, harpsiz, darpsız girip Kabe-i Muazzama'ya ulaşmış olması, Harem-i Şerif'e girmiş olması bir şeyin şeklin tamamlanmasından ibaretti. Yani aslında artık Mekke'nin fethi için şartlar tamamlanmıştı. Bir defa Hudeybiye musalahasına vefa göstermedi müşrikler.
Burası da önemli hocam.
Bu çok önemli. Çünkü Hudeybiye musalahası şartları Müslümanlar adına çok negatif, menfi olmasına rağmen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam elde edeceği bir takım başka güzellikleri hesaba katarak ve Müslümanların ilk defa varoluşlarının kabullenmesi manasına geldiği için bu anlaşmayı imzaladı. Ve burada 10 yıllık bir anlaşma, barış anlaşması imzalanmış oldu. 10 yıl boyunca müşrikler, Mekke'li müşriklerle Medine'deki Müslümanlar arasında bir çatışma, bir saldırmazlık anlaşması gerçekleşmiş oldu.
Ve bu aleyhimize hocam.
Ve görünürde aleyhimize. Niye aleyhimize? Mekke-i Mükerreme'de Müslüman olan birisi kalkıp Medine-i Münevvere'ye mevcut Müslümanlara tabi olmak üzere gitse Müslümanlar onu iade etmek zorundalar. Ama tersi olsa Medine'de Müslüman olarak yerleşmiş olan bir Mekkeli veya başka birisi ben vazgeçtim, oynamıyorum haşa dese Mekke'ye geri dönmek istese onun geri dönmesi gerekmiyor.
Dönebilir.
Bu çok bariz bir dengesizlik ifade ediyor. Ama Hazreti Peygamber kendisine ve ashabına, ümmetine çok güvendiği için bunun olmayacağını, yani kendisine bağlı olanların bir daha geri dönmeyeceğini, oradan gelenlerin de bir şekilde daha sonra tolere edilecek bir çözüm bulacağını düşünerek bu anlaşmayı kabul etti. Ve bu anlaşmada 10 yıllık bir saldırmazlık söz konusu olmasına rağmen, tabii Hazreti Peygamber'e tabi olan civar kabile insanları var. Müslüman olmuşlar, bağlılıklarını ifade etmişler. Keza müşriklerle işbirliği yapan kabileler de var. Mesela Beni Bekr bunlardan birisi. Huza'a kabilesi Müslümanlara, Müslümanlığa tabi olan kabilelerden birisi. Hudeybiye musalahasının 16-17. Ya 18. ay, yani 1,5 sene geçtikten sonra üzerinden efendim Beni Bekir kabilesinin mensupları Huzaalıları bastılar. Müslüman Huzaalıları bastılar. Onlar da hareme sığındılar. Yani orada bize dokunmazlar herhalde diyerek Müslüman Huzaalılar. Fakat Beni Bekir kabilesinin hain müşrikleri kimisi namazda, kimisi kıyamda, kimisi rükuda, camide, Mescid-i Haram'da onları maalesef katle şehit ettiler.
Yani anlaşmayı bozdular hocam.
Resmen bozdular. Bu büyük bir cinayetti. Hazreti Peygamber ahde vefanın örneğini göstererek müşriklere haber gönderdi. Ortada bir anlaşma var. Bir muahide var. 10 yıllık bu anlaşma. Bu anlaşmaya göre siz en azından bu öldürülenlerin kan bedellerini, diyetlerini ödemelisiniz. bir şart bu. İkincisi, Beni Bekir kabilesini himayeden vazgeçmelisiniz. O zaman biz hesabımızı görelim. Onu da kabul etmiyorsanız, üçüncü bir şey, Hudeybiye musalasını askıya alırız, yok sayarız. Onlar da üçüncü şıkkı tercih ettiler. Yani Hudeybiye musalasının askıya alınması fikrini benimsediler. Ve bu tabii Hazreti Peygamber, çünkü ahdine, attığı imzaya çok sadık kalan bir insan, onların kendi kabulleriyle olunca artık Mekke fethinin önünü açmış oldu bu. Onların bu tercihleri. Yani gerçekten.
Yani Resulullah Efendimiz ve ashab-ı ikram Hudeybiye anlaşmasını bozmak
kalmak
ya da onu bir şekilde aşıp da Mekke'ye girmek istemediler.
Hayır, böyle bir yani 10 yıl süreyle bir anlaşma imzalanmışsa buna bağlı kalmak gibi bir hedefle yola çıkmışlardı. Ama onlar bunu
bozunca
Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke fethinin yolu açıldığını düşünerek, yani Medine'de ve civar kabilelerde haber göndererek yavaş yavaş Mekke fethi için bir hazırlık yapmaya başladı. Ama bunu deklara etmedi. Yani kendisinin bir sefere çıkacağını duyurdu. Ramazan'dı. Ramazan onuydu. Beraberindeki Müslümanlarla, Ensar'la beraber Mekke'den hareket etti. Oruçlarını bozdular. Çünkü bir sefere çıkıyorlardı. Misafirlik sırasında orucun bozulmasına cevaz veriyor Kur'an-ı Kerim. Oruçlarını bozdular. Ama Mekke istikamete değil, ters istikamete gittiler. Bu arada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olan mücavir ve Müslüman kabileleri de uğrayıp onlardaki savaşçıları da katarak yollarda yeni katılımcılarla fethe katılacak insanların sayısını Mekke'ye varıncaya kadar böyle bir daire çizerek artırdılar. 10 bin kişilik bir ordu oluştu. 10 bin kişilik ordu muhteşem bir ordu. Yani çünkü Medine'nin nüfusu zaten 5 bin. Yani o zamanlar 3-5 bin civarında olduğu söyleniyor. Belki o kadar bile yok. Böyle bir durumda Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle büyük bir orduyla ve hiç de haber vermeden yola çıkması, Mekke yakınına kadar gidip karargah kurmuş olması ve her kabileye içlerinden birini sancaktar tayin ederek bir şey vermesi, alem vermesi.
Paye veriyor.
Evet, paye vermesi. Her bayrakların kendi alemiyle, kendi şeyinin önünde, aşiretinin önünde savaşa katılmak üzere veya işte Mekke'ye gitmek üzere yola çıkması. Bunlar tabii hep Hazreti Peygamber'in müthiş bir savaş diplomasisi, gizlilik takip eden ve insan psikolojisi çok iyi bilen, yapısını gösteren örneklerdir. Bunları, bu hazırlıkları yaptıktan sonra Mekke yanına yakınına yaklaştı. Ha, yolda efendim işte Abbas radıyallahu anh, ki o zaman işte yeni Müslüman olmuş ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iltihak etmek üzere Medine yoluna çıkmıştı. Yolda karşılaştılar. Hazreti Peygamber ona iltifatlarda bulundu. Ben peygamberlerin sorumlusuyum. Sen de muhacirlerin sorumlusu oldun diyerek onu arasına, yani ashabına,
o da girdi saflara,
katılmış oldu. Onunla beraber döndüler. Ve Mekke'ye yaklaştıklarında bir karargah kuruldu. O karargahta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine büyük bir diplomasi örneği göstererek askerlerin her birinin ateş yakmasını istedi. Binlerce ateş yakıldı. Ki amaç, yani Mekke yakınlarında bir karargahta bulunuyorlar, bir alanda bulunuyorlar. Mekke'den bu ışıklar görülsün ve büyük bir ordunun, gücün kendilerine doğru gelmekte olduğunu farkına varsınlar diye bir haber, yani aslında tabiri caizse. Bu hareketliliği fark eden Ebu Sufyan ve Avanesi arkadaşları, ne oluyor, bir hareketlilik var, bu ışıklar, ateşler neyin nesi falan diye çıktılar dolaşmaya. Çıktıklarında, yani hiç Efendimiz'in, Müslümanların böyle bir şey yapmış olabileceğini, böyle bir güçle gelebileceğini ihtimal vermiyorlar. Ama ne ola ki falan diye geldiklerinde Müslümanların olduğunu fark edince çok şaşırdılar. Çok da ürktüler aynı zamanda. Ve hemen Müslümanlar onu zaten ciddi bir güvenlik tedbiri de almışlardı. Hemen arkadaşlarıyla beraber Ebu Süfyan'ı Hazreti Peygamber'in huzuruna götürdüler. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onun işte yani bir şekilde cezalandırılmadan onun bu şeye katılmasını arzu ettiği için Abbas'la sakın şu yani öldürmeyelim diyor. Hazreti Ömer ise aman bu katledelim hazır elimize geçmişken ümrünü sıkalım diyor.
Sonuçta yılların da birikimi var hocam.
Tabii hınç var.
Yani 13 sene geçmiş.
Ama Hazreti Peygamber'in de kayınpederi bu adam aynı zamanda.
Evet doğru.
Orada ısımlık var. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam öldürülmemesini ve şeye Abbas'a amcasına sen buna rehberlik et. Geçitin
gelsin.
Askerin geçeceği yerde orduyu o denetlesin, görsün Müslümanların kalabalığını, gücünü ve sonra dönsün, haber götürsün oraya. Desin ki Müslümanlar büyük bir orduyla geliyorlar. Sakın direnmeyin. Bir savaş kan dökülmesin. Biz suhuletle girelim Mekke-i Mükerreme'ye ve kan dökülmeden oradaki tevhid bayrağını açalım yani tabiri caizse. Bu söyleniyor ve deniliyor ki haber gönderiliyor. Kabe'de kalan, Kabe'nin içinde kalan güvendedir.
Eman mı veriliyor?
Eman veriliyor. Ebu Süfyan'ın evine iltica eden, oraya sığınan o da güvendir. Kendi evinden dışarıya çıkmayan o da emindir. Bunlar hepsi sağlanıyor. Tabii Ebu Süfyan'ın tam karargahta bulunduğu sırada efendim Medine'de sancaktar olarak görevlendirdiği peygamberimizin Sa'd ibn Ubade radıyallahu anh elinde sancak böyle tam şeyin önünden geçerken Ebu Süfyan'ın önünden geçerken tabii eski bir şey de var şimdi biraz
düşmanlıkları var.
Hınç var. Diyor ki el yevme yevmul melhame. El yevme ezellallahu Kureyş'e. Yani bugün diyor savaş günüdür. Kan dökme günüdür. Bugün Kureyş'in zelil olacağı gündür falan diye böyle duyuruyor şey Ebu Süfyan'a. Hazreti Peygamber uzaklarda duymuyor bunu. Tabii Ebu Süfyan bayağı bozuluyor buna. Sonra Hazreti Peygamber'e ulaştırılıyor bu. Yani Sa'd böyle söyledi ya Resulallah. Ebu Süfyan önden geçerken şeyiyle, sancağıyla beraber geçerken Peygamberimiz çok üzülüyor. Diyor ki Sa'd yanlış söylemiş. El yevme yevmul merhame. El yevme e'azzallahu Kureyş'e. Yani bugün merhamet günüdür. Bugün Kureyş'in aziz olacağı, Allah'ın Kureyş'i aziz kılacağı, Kabe'ye izzet libasını ihsan edeceği bir gündür diye tavsiye ediyor. Yani orada kavgayı, itişmeyi, kakışmayı tetikleyecek hiçbir şeye asla izin vermiyor. Yani bakın melhame değil, merhame günüdür diyor. Muhteşem bir şey Hazreti Peygamber.
Kan günü değil,
kesinlikle
merhamet günü.
Merhamet, sevgi, saygı, kardeşlik günü manasına. Ondan sonra Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu şeyden sonra bu ateş yakma vesaire falan filan işleri tamamladıktan sonra ordusuyla beraber Mekke'ye gidecek ama bu arada yolun üzerinde o meşhur köpekleriyle, yavrularıyla yavrularını emziren bir köpeği görüp onun üzerine bekçi dikmesi de çok cazip, dikkat bir hadise. Yani Efendimizin detaylarda kaybolmadığını gösteren bir örnektir. Yani koca orduyu yöneten bir kumandanın yani kenarda bekleyen bir köpek yavrularının ezilmesiyle ilgilenmesi detay gibi görülebilir. Evet. Ama Hazreti Peygamber hayır. Oraya bir güvenlik emiri tayin ediyor. Sen bunun başında bekle. Ordu develeriyle, atlarıyla buradan geçerken bunlara zarar vermesin diye. Ve Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam devesinin üzerinde girmekte olduğu Mekke-i Mükerreme'ye daha önce 3 kişi olarak çıktığı, 2 deveyle 3 kişi olarak çıktığı Mekke'ye 10 bin kişilik bir ordu ile girerken arkasında 10 bin kişilik bir ordu var.
İhtişam.
Muhteşem bir güç ama asla bir gurur, azamet yok. Tam tersi bir tevazu var. Efendimiz başını önüne eğmiş, sakalı devesinin hörgücüne değecek kadar eğik vaziyette hem Fetih suresini okuyor bir taraftan, bir taraftan Kamer suresindeki ayeti kerimeleri okuyor. Em yekulûne nahnu cemiyûn muntasır seyuhzemul cem'u ve yuvelûne dubur. Ki bu ayet-i kerime Mekke döneminde Hazreti Ömer'in yeni Müslüman olduğu zamanda nazil olmuştur. Orada Allah Teala Hazretleri diyor ki onlar kendilerinin yenilmez bir güç olduğunu mu iddia ediyorlar? Öyle mi söylüyor? Hayır hayır. Onlar gerisin geri kaçıp gidecekler ve mağlup olacaklar, perişan olacaklar mealinde.
Ayette tecelli ediyor.
Tecelli ediyor. Hazreti Ömer diyor ki ben bu ilk ayet nazil olduğu zaman bir Kureyş'e baktım bir de bize baktım. Ya bu nasıl olacak herhalde? Bir yerlerden, başka yerlerden insanlar gelecek öyle olacak bu iş diye düşündüm. Bedir'de bunun biraz daha tecelli ettiğini ama Mekke fethinde tam anlamıyla gerçekleştiğini gördüm diyor. Ve yine Hazreti Peygamber orada Allahümme la ayşe ayşül ahire diyor. Yani devesinin sırtında Allah'ım gerçek hayat ahiret hayatıdır. Yani biz dünya peşinde koşarak, dünya alayiş ve ihtişamı için böyle bir fütuhata girişmedik. Biz sadece ahireti kazanmak, senin rızana ermek, senin vaat ettiklerine ulaşmak için buradayız manasına. Ve hakikaten oradan Mekke-i Mükerreme'ye giriliyor, doğrudan Harem-i Şerif'e gidiliyor. Harem-i Şerif'e girildiğinde hakikaten bir dirençle karşılaşılmıyor, dört koldan giriyor Efendimizin ordusu. Sadece Halid bin Velid'in kumanda ettiği bir yerde ufak tefek bir kıpırdama oluyor. Bir iki böyle tepki gösterenler oluyor. Onları ufak bir şeyle bastırıyor Halid bin Velid. Ama diğer üç kolun hiçbirinde bir direniş, bir reaksiyon, bir tepki olmuyor. Ve doğrudan Mekke-i Mükerreme'nin merkezi, Mescid-i Haram'ın olduğu, Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu merkeze, hareme iniliyor. Hareme girince Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam doğruca zaten Kabe'ye gidiyor. Ve Kabe-i Muazzama'daki putları "Câ'el hakku ve zehâkel bâtil" diyerek besmele ile
hak geldi,
batıl
zahil oldu.
Ve innel bâtile kâne zevuka, batıl hakkı zaten yok olmaktır. Dolayısıyla onları tek tek yıkıyor, putları temizliyor, putlardan temizliyor.
Hocam gelirlerken yani Mekke'de böyle günler süren bir savaş yok.
Hayır, hiç savaş yok. Savaş sadece bir yerde bir kıpırdama var. Yani bir ufak tefek bir patırtı diyelim tabiri caizse. Halid bin Velid'in komuta ettiği bölümde orada bir iki kişi yani direnmek istiyor. Yani ki bunlar ne oluyor falan filan diye. Halid bin Velid de onlara çok büyük bir askeri diplomat, o da o işi çözüyor. Ve diğerleri de hiç kan dökmeden.
Yani hepsi Mekke'de, Kabe'de 10 bin kişi geliyorlar.
Evet. Kabe'de
teslim oluyorlar yani hocam.
Tabii tabii. Yani zaten önceden Ebu Süfyan gitti, geldi birkaç defa. Yani Ebu Süfyan bu haberle uçurdu oraya. Yani dedi ki Muhammed 10 bin kişilik bir ordu ile geliyor. Ordusu bu kadar muhteşem. Efendim işte, gücü şöyle falan diye söyleyince.
Direnelim demediler mi hocam?
Nasıl desinler? Yani direnecek bir güç yok. Yani 10 bin kişilik ordu var. 10 bin nüfus yok belki şeyde, Mekke'de. Hmm. Yani bunun olmayacağını onlar da kanı yollar. Yani Hazreti Peygamber de zaten böyle bir savaşla olsun istemiyor. Hazreti Peygamber'in amacı sürekli barışla gönüllere ulaşmak.
Bunu Ebu Sufyan'a söylediler mi hocam? Yani Ebu Sufyan geldiğinde yani siz teslim olun. Tabii biz geleceğiz dediler mi?
Ya zaten işte yani biz şimdi geliyoruz ama kimsenin direnç göstermesini beklemiyoruz. Direnç gösteren veya ne bileyim işte
karşılık veren,
güvenlik açısından problem yaşayan hiç yaşamasın, kendilerine bir eman veriyoruz. Kendi evinde oturanlara hiç dokunmayacağız. Hareme gelip oturup kimseye karışmaya dokunmayacağız. Efendim yani Ebu Süfyan'ın evine gidenler onlar da emandadır. Yani üç şeyi saydılar.
Yani hedefimiz aslında Mekke'ye geleceğiz.
Mekke'de Kabe-i Muazzama'yı putlardan temizlemek ve tevhid kalesi haline getirmek orayı. Maksat bu. Dolayısıyla bunu duyunca Ebu Süfyan artık başka yapılacak bir şey olmadığını anlayınca bu haberleri de uçurdu oraya ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'ye, Kabe-i Muazzama'ya kadar girdi ve işte dediğim gibi bu putlardan arındırdı ve ondan sonra bir fetih hutbesi irad etti orada. Yani Mekke'nin fethiyle ilgili Allah'a hamdini ifade eden, bu zaferin, bu muzafferiyetin onun lütfu olduğunu ifade eden.
Bunu Mekke'de mi yaptı?
Tabii Kabe'de. Kabe'nin içerisinde ilk girişte bir fetih hutbesi irad etti ve bir af ilan etti. Yani işte o kendisinin dediklerini yaptıkları için, yani Kabe'nin içine girdiklerinden, ellerinde kaldıklarından, Ebu Süfyan'ın evine sığındıklarından dolayı kimsenin herhangi bir mukabeleye veya müdahaleye ihtiyacı olmadan teslim olmasından dolayı hepsine bir af ilan etti. Yani eski defterleri karıştırmayacağız. Olan oldu, biten bitti. Bugün burada yeni bir sayfa, tertemiz bir sayfa açıyoruz demek istedi yani Hazreti
Bu ne
Peygamber.
Kadar büyüklük değil mi hocam? Yani o şartlarda muhteşem 10 bin kişinin yılların acıları var, dramları
zaten,
var.
Zaten büyüklük güç varken affetmektedir. Evet. Yani güç varken insan affediyorsa o büyüktür. Yani yoksa zaaf halinde güç yokken ben seni bağışladım demenin bir anlamı yok. O acizdir yani, onun bir karşılığı. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gücü orada. Yani 10 bin kişilik ordusu var. En güçlü zamanı, bu güçlü zamanında hiç kimseye yani fiske vurmuyor. Hiç kimseye bir fiske vurmuyor. Hatta biraz kıpırdananlar oluyor. Efendim işte öldürmeye teşebbüs edenler çıkıyor falan. Gönlünden böyle geçenler var. Hazreti Peygamber onda. Hatta Ebu Süfyan bile son dakika kadar yani acaba bir ordu kurup şöyle yapsam böyle yapsam.
Araf'ta.
Geçerken Araf'ta diyor. Hazreti Peygamber onu da fark edince ve onu da ifade edince tamam ya Resulallah, ben artık senin peygamber olduğuna inandım demek zorunda kalıyor. Hazreti Peygamber'in bu şeyinden sonra, hutbesinden sonra artık herkes taşlar yerine oturuyor ve olması gerekenler belli oluyor. Bu arada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işte kendi yaptıklarını da anlatıyor ve getirdiği eşitliği anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'deki Hucurat Suresi'ndeki ya eyyuhen nasu inna ahlaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şuuben ve kabaili ta'arufu ayet kerimelerini okuyarak, yani getirdiği renk, dil, statü bakımından farklılığın olmadığını, bütün insanların insan olma açısından eşit olduğunu ifade eden ayetlerle yani İslam'ın getirdiği ilkeleri orada tekrar anlatıyor. Ve bu konuşmalardan sonra işte şeyin içine girmek istiyor. Kabe'nin içerisine de girmek istiyor. Kabe'nin içine girmek için de Kabe'nin anahtarı Talha oğullarında. Osman bin Talha radıyallahu anh diyelim daha sonra. Şimdi
o da çıkıyor. Müslüman oluyor çünkü. Evet. Ama o gün için değil.
Evet, henüz değil. Ona haber gönderiliyor Bilal vasıtasıyla. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bilal gidiyor anahtar almak için. Kendisi ya da annesi biraz ufak tefek direnç gösteriyorlar herhalde ki tekrar Hazreti Ali gidip Talha'nın elinden, Osman'ın bir Talha'nın elinden bileğini bükerek anahtar alıp Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a getirdiği rivayet var. Kendisinin annesini ikna ederek aldığı rivayet de var. Bu ikisi de var. Yani her halükarda biraz zorlandıkları anlaşılıyor. Yani gerek annesi gerek kendisi bir vermekte zorlanıyor. Çünkü bu geleneksel olarak o ailenin bir itibar meselesi ve hakkı ve bu hakkın kendilerinden alınmasını ailenin artık eski pozisyonunu kaybetmesi olarak görüyor, düşünüyorlar.
İşte annesi de Kabe'nin bakımı, tabii, temizliği, çok onurlu bir iş. Misafirlere ikram etmek.
Yani Kabe Allah'ın evi. O zaman da bu kabul ediliyor. Ve onun anahtarını taşımış olmak demek, yani en manevi, nüfuzlu bir yerde olmak demek. O yüzden ondan çok mahrum olmak istemiyorlar. Anahtar gelince hatta Abbas da peygamberin kulağına ya Resulallah artık anahtar bizde durur değil mi falan diye.
Sonuçta fethi olmuş.
Tabii yani.
Belki el değiştirecek
yani
çok
güç,
şey.
Güç dengeleri değiştiriyor. Müslümanlar artık galip geldiler. Hazreti peygamberin kulağına bunu söylüyor. Hazreti peygamber cevap vermiyor. Peygamberimiz anahtar gelince Kabe-i Muazzama'yı açıyor. Kapıdan içeriye giriyor. Ve üstünden kapıyı kapattırıyor. Uzunca bir süre içeride her tarafa dönerek namazlar kılıyor, istiğfarlarda bulunuyor, dua ediyor vesaire, şükrediyor Cenab-ı
Hakk'a. Tek mi hocam?
Tek olduğu biliniyor. Arada belki daha sonra önce girenler vardır ama o tek girmeyi tercih ediyor. Ve orada bunları tamamladıktan sonra tekrar dışarıya çıkıyor. Dışarıya çıkınca o esnada da Allah Teala Hazretleri اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا وَاِذَا هَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ en tahkumu bil adl. Ayet-i kerimesini izah buyuruyor. Yani Allah sizin emanetleri ehline vermenizi emreder. İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman da adaletle hükmetmekliğinizi emreder. Ayet-i kerimesi nazil olmuş. Hemen çağırın bana Osman'ı diyor. Osman bin Talha çağrılıyor ve buyur. Osman diyor bu sizin emanet sizin hakkınız. Asırlardan beri bu siz yapıyorsunuz. En iyisini yapıyorsunuz. Ve şimdi de sizin yapmanız uygundur diye Osman'a veriyor. Osman eğer daha önce Müslüman olmamışsa o saatte. Belki daha önce olmuşsa da yani o olaylarla Müslüman olmuş oluyor ve bugüne kadar da o aileye de kaldığı ifade ediliyor bu emanetin. Bu önemli bir.
Bu da çok önemli hocam.
Evet, çok önemli.
Yani liyakat.
Zaten esas en tüeddül emaneti ila ehliha. Yani ehliyet, liyakat, sadakat bunlar yani bir göreve insan seçilirken çok önemli şeyler. Yani o insanın bu işi yapıp yapamayacağı, sadakatinin doğruluğunun olup olmadığı bunlara bakmak lazım. İşte Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ın bu emriyle buna bakarak amcasının talebine, insanların beklentisine asla bakmadan götürüp
Allah'ın emrini yerine getiriyor.
Osman bin Talha radıyallahu anha anahtarı teslim ediyor. Ondan sonra Mekkelilerin şeyi başlıyor.
Beyat yönetim değişti sonuçta tabii, hocam. Tabii. Yani gerildi. Aynen. Ve oradaki bütün güç odakları, iktidar odakları evet. Aslında teslim oldular ve dediler ki tamam.
Artık Mekke Müslümanların eline geçti. Ve son sözü Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam söylüyor. Yani kovulup çıkartılan Muhammed aleyhissalatü vesselam artık oraya bir fatih olarak, bir gönüller fatihi olarak giriyordu. Ve hakikaten de Mekke'nin fethi, ondan sonraki süreçlerde İslam'ın bütün Arabistan yarımadasına yayılmasını tetikleyen bir hadise oldu. Çünkü fevç fevç, yani o Nasr suresinde söylendiği gibi insanlar fevç fevç Resul-i Ekrem Efendimiz'e gelerek beyat etmeye, ondan ona intisap etmeye, ona Müslümanlıklarını ilan etmeye geldiler. اِذَا جَاءَ نَسْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا. Yani Allah'ın yardımı ve fetih müyesser olduğunu gördüğün zaman sen Cenab-ı Hakk'a hamd et, istiğfar et ve onu hamdiyle tesbih et diyor Allah Teala. Yani niye istiğfar et diyor? Yani ola ki atladığın şeyler varsa ya da buna rağmen daha iyisine, daha fazlasına nail olmak. Çünkü Hazreti Peygamber'in özelliği o. Yani günde 70 defa istiğfar ederim diyor ya. O her an yeni tecellide olduğu için bir öncekine istiğfar ediyor. Dolayısıyla
hep derecesi artıyor hocam.
Evet, o zaman. Aynen öyle. Dolayısıyla bu manada da Kur'an ona böyle bir yol da göstermiş oluyor. Aslında bizim için de bu önemli. Yani zafer sarhoşluğuna kapılmamak adına, yani bir zafere, nasır yardım ve zafer demek, fetih, fetih zaten. Yani bir yardım, zafer ve fetih müyesser olduğunuz zaman sakın ha, sakın yani benliğe kapılın.
Şımarma.
Şımarmayın.
Şaşırma.
Taşmayın, şaşmayın ve Cenab-ı Hakk'ı asla unutmayın. Ona hamd ile tesbih edin ve istiğfar edin. Yani daha iyisine erişmek için daha fazla çaba göstermek üzere Cenab-ı Hakk'a yakın olun yani. Mağfiret kelimesinde miğfer kelimesi oradan geliyor. Bir savunma özelliği var. Yani kendinizi korumayı, yani salıp kendinizi de ortaya atmayın. Kendinizi koruyacak bir çaba içerisine girin. Bu da Allah'a sığınmaktır. Allah'ın himayesine ulaşmak ve onu talep etmektir. Manasında görmek lazım diye düşünüyorum. Evet, yani Mekke'nin fethi bu manada yeni bir tarih demektir. Onu söylüyordum Müslümanlar adına. Yani çünkü Mekke'nin fethiyle birlikte daha önceden Hazreti Peygamber'in gönderdiği mektuplarla, davetlerle de yaygınlaşmış bulunan İslam daveti artık iyice güç bulmuş ve Mekke'nin fethiyle noktalanmıştı ki bundan sonra da hemen arkasından 10. Hicret yılında da veda haccıyla ve veda hutbesiyle de en zirve noktasına taşınacaktır.
Yani Mekke'ye kadar hocam İslam evet. orduları çeşitli diyelim ki savaşlar, çeşitli mücadeleler, çeşitli zorluklar gördüler.
Evet.
Peygamber Efendimiz Mekke'nin fethinden önce diyelim ki krallara, farklı ülkelerin liderlerine mektuplar yolladı değil mi?
Tabii.
O yani Mekke'nin fethiyle beraber Müslümanların da aslında bu topraklarda kalıcı ve hatta hiç olmayacak o dönem için olmayacak bir şeyin de olduğunun tescili oldu. Yani Mekke'nin fethi.
Mekke'nin fethi geri dönülmez bir noktaya gelindiğini gösterdi Müslümanların. Yani Müslümanlar artık yani Medine'ye sığınmış, orada işte kendi varlıklarını korumaya çalışan bir grup değil. Onlar Cihan İmparatorluğu'na oynayan, Cihan İmparatorluğu için yola çıkmış dava sahibi insanlar, ufukları yüce olan insanlar Hazreti Peygamber'in önderliğinde, yani Hazreti Peygamber'in derdi elbette ki Cihan İmparatorluğu değildi.
Değil.
Haşa. O gönüllere ulaşmak istiyordu. Ama Mekke fethi aslında bunun en güzel örneği oldu. Çünkü Hazreti Peygamber'in özellikle o şeydeki Mekke fethi sırasında bize nasıl muamele edeceksin ya Muhammed diye bir soruları var müşriklerin.
Çünkü korku ve tedirginlik içindeler.
Yani hak ettiklerini biliyorlar.
Evet.
Ne yaptıklarının farkındalar. Evet. Hazreti Peygamber'e bize nasıl muamele etmeyi düşünüyorsun diye sorduklarında Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki ben size bugün Yusuf'un kardeşlerine dediğini diyorum. Yani siz Yusuf kardeşlerine ne demişse aynı şeyi söylüyorum. Ne demiş Yusuf aleyhisselam? Yani kendisini kuyuya atan efendim işte esir olup köle olup satılmasına vesile olan
hırsızlıkla suçlayan
her türlü şeyi yapan, iftirayı yapan kardeşlerine la tesribe aleykumul yevm demişti. Müşrikler de Hazreti Peygamber'e bize nasıl muamele edeceksin diye sorunca ben size Yusuf'un kardeşlerine muamelesi gibi muamele etmek istiyorum. Yani sizin asla eski defterleri karıştırmayacağım size ait defterleri. Onlar geride kaldı. Biz şimdi yeni bir sayfa açtık. Hepsi bitti. Yani
mahcup etmedi yani onlar aslında.
Tam tersine mahcup etti.
Şu anlamda yani
Ya onlar bekliyorlar.
Yani siz ne kadar kötüsünüz, ne kadar işte.
Ha, o manada etmedi.
Yani onları aslında yüzlerine vurmadı.
Suçların yüzlerine vurmadı, o manada mahcup etmedi. Ama onların şeyinden daha çok bağışta bulundu. Yani onların beklentilerinden daha çok bağışta bulundu. Hepsine statülerini iade etti. Hepsine imkanlarını yerine getirdi. Hatta Bilal ezan okurken Bilal'i taklit eden veya onun böyle sesine benzer sesler çıkaran kimseyi de müezzin tayin etti oraya. Yani o istihza için bunu yapıyordu. Senin sesin güzelmiş, gel bakayım dedi. Mekke'nin, Kabe'nin müezzini olarak tayin etti. Yani orada aslında insan gönlüne hulletmenin, insanlara itibar ve statü vermenin ne kadar önemli bir şey olduğunu fiilen Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gösterdi. O da şaşırdı tabii yani. Ben böyle bir şey yaparken böyle bir duruma karşı karşıya
kaldım. Niyetim farklıydı ama
yani
nereden nereye?
Tabii. Yani onun için yani Hazreti Peygamber'in insan tanıma sanatı bakımından gösterdiği çok müthiş bir kıvraklık bu. Yani bu büyük bir zeka, büyük bir yani o fetanet dediğimiz peygamberlere has zekavetin çok üstün bir örneği. Dolayısıyla yani onun o affediciliği, hoşgörüsü, müsamahası vesairesi yani işte Hazreti Peygamber'in kızını ölümüne vesile olan Fedale diye bir başka şeyi, Hint gibi Hazreti Peygamber'in amcası Hamza'nın ciğerini dağlayan insanların tamamıyla ilgili hiçbir problem olmadan hepsini bağışladı ve onların hepsi gelip tek tek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tebaiyetlerini ifade ettiler, Müslüman oldular. İkrime, Ebu Cehil'in oğlu mesela, o kaçtı gitti Yemen tarafına, kayboldu fediyesinden aslında ama daha sonra hanım onu elinden tuttu ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna getirdi ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gel bakalım süvari dedi ve ona iltifatlarda bulunarak hiç yani sen babam böyle yaptı, sen böyle yaptın falan diye eski defterleri karıştırmadan ona da yine iltifat etti ve hak ettiği konumda olduğunu ona hissettirdi daha doğrusu. Hatta hak ettiğinden çok daha iyi ikramlarda bulunduğunu ona hissettirmiş oldu. Bu bakımdan Hazreti Peygamber'in o Mekke fethi bir bakıma gönüller fethidir. Mekke fethine Fethül Futuh deniliyor. Fetihlerin fethi. Yani gerçek fetihlerin başlangıcı. Çünkü şeyde de Fetih suresinde de Allah Teala Hazretleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a inna fetahna leke fetham mubina liyagfira leke Allahu ma taqaddama min zenbike ve ma taahhar ve yutimma ni'metehu aleyke ve yehdike sıratan mustakime. Yani biz sana büyük bir fetih müyesser ettik. Müyesser kıldık. Niçin? Senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını mağfiret etmek ve sana olan nimetimizi tamamlamak üzere. Yani işte ona olan nimeti yani iman eden insanların sayısını çoğaltmak, Hazreti Peygamber'in şanını yüceltmek ve doğup büyüdüğü şehri Müslümanlık şerefiyle şereflendirip Resulullah'ın önüne koymak ve hakikaten Mekke fethinden sonra Efendimiz'in eli daha güçlendi ve hakikaten ondan sonra veda hutbesindeki sesi daha gür çıktı. Dedi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde yani 23 yıllık nübüvvetinin bir muhassalasını verdi, özetini verdi.
Ne kadar zaman sonra hocam takriben?
Yaklaşık 2 sene sonra.
Yani fetih oldu.
Evet.
Mekke'de düzen kuruldu. Evet. Müşrikler teslim oldu.
9. yılda bir Hazreti Bekir'in kumandasında bir umre var. Yanlış hatırlamıyorsam ona bir bakalım da ona göre tahsil edelim.
Olur hocam.
10. yılda da veda hutbesinin cereyan ettiği veda haccı gerçekleşti. Hazreti Peygamber ömründe bir kere hac etti. O da veda haccıdır ve oradaki hutbesi çok önemlidir. Yani 110 bin sahabinin katıldığı bir hutbedir bu. Yani bir vakfedir. O vakfede Hazreti Peygamber hutbesi önemli. Orada 23 yılı özetledi Peygamberimiz. Yani ümmetin nereden nereye geldiğini, cahiliye toplumundan nasıl bir medeniyet toplumu inşa ettiğini, nasıl bir vahşet toplumundan bir merhamet toplumu inşa ettiğini orada anlattığı insanlara cahiliye toplumundan, ribadan, efendime söyleyeyim kan davalarından ve benzeri
adaletsizliklerden,
kızsızlıklarına yapılan zulümlerden, kadınlara reva görülen kötü muamellerden nasıl kurtulunduğunu anlattı ve bunları devamlı kılmaları için bir görev verdi onlara. Dedi ki burada bulunanlar benim bu söylediklerimi burada bulunmayanlara ulaştırsınlar. ve İslam tarihinde, İslam'ın yayılmasında bu şeye katılan, vakfeye katılan ve o duayı ve hutbeyi dinleyenlerden 100 bin kadarının bu vazifeyle işte Orta Asya işlerine, Kuzey Afrika taraflarına, Anadolu'ya, Kafkaslara doğru yola çıktığını tarih olarak biliyoruz. Bu bakımdan Mekke fethi ve veda haccı ve hutbesi çok ayrı bir yere oturuyor İslam tarihinde.
Hocam ağzınıza sağlık. Hakikaten yani belki 40 dakika geçti ama bizim için böyle bir 2-3 dakika hissettim kendi adıma. Çünkü hem o hadisenin büyüklüğü, hem orada cereyan eden hadiselerdeki o ibretli tecelliler hem bugün için, hem dün için, hem de yarınlar için çok şey söylüyor. Evet. Bu vesileyle o büyük mirası da inşallah hem genç arkadaşlarımıza, hem dinleyicilerimize, hem izleyicilerimize inşallah bir kez daha taşımış olduk.
İnşallah efendim.
Çok teşekkür ediyoruz hocam.
Estağfurullah. Sağ olun.
Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, kıymetli hocam Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz ile gerçekleştirdiğimiz bir İrfan Gündemi programının daha sonuna geldik. Bugün Mekke'nin fethini ve o gün yaşanan tecellilerin günümüze yansımalarını da konuşmuş olduk. İnşallah bir sonraki programda görüşmeyi arzu ediyoruz. Bendeniz Süleyman Ragıp Yazıcılar, muhabbetle, hürmetle.